Ayrım 11.
Yanardağ mı? Diye Forsyth sordu. 10 metrelik bir buz tabakasını parçalayarak çıkan gümüş renkli bir nesne bir roket gibi gökyüzüne fırlamış. Gürültüden subaylar ve denizciler de güverteye çıkmışlar ve arkasında buhar bulutları bırakarak giden rokete benzer nesneyi görmüşler. Ve kuşkusuz hiçbirinin fotoğraf makinesi yokmuş, dedi Forsyth. Olsa ne çıkardı ki? Bir uçan dairenin çekilmiş gerçek filmini gördüm ben. Bir bölümünün büyütülmesi için NASA bilgisayarlarına 20 bin dolara yakın para saydım. Sonunda ne oldu? Hayali bir şey yaratmak için aygıtları kullanmakla suçladım. Fotoğraf makinesine gelince, siz cebinizde taşır mısınız makinenizi? Pes, dedi Forsyth. Lovejoy söze karıştı. Bay Dix, bu Bermuda üçgeni ile uçan dairelerin ilişkili olduğunu mu söylemek istiyorsunuz? Özellikle Şeytan Denizi ile. 1963'te Deniz Kuvvetleri burada bir manevra yaptı. Hafiye Harekatı adlı manevranın başlıca amacı sonar görevlilerini gelişmiş elektronik izleme sistemlerinde eğitmekti. Bayrak gemisi olan WASP da özel donatımlı uçaklar ve denizlerde yem görevini üstlenmiş denizaltılar vardı. Tüm manevranın su altındaki nesnelerin yerini bulmak üzere kurulduğunu akıldan çıkarmayın. Yani şimdi kalkıp bir denizaltı uçan dairesi bulduklarını mı söyleyeceksiniz, dedi Forsyth. Tam üstüne bastınız. WASP'taki sonar görevlisi inanılmayacak bir şeyle karşılaştı. Neden olmasın, dedi Lovejoy. Belki de beklenilmedik yerde duran bir denizaltıydı. Ya da bir yabancı tekne. Ruslar bizim manevralarımızı alt üst etmeye bayılırlar. Ne Rus ne de başka bir ülkenin denizaltısı, dedi Dix. Denizaltılar su altında saatte 150 milden fazla hızla seyredemezler. Bir akıntı olmasın, dedi Forsyth. Çeşitli akıntıların üst üste bulunmasından dolayı çok kereler sonarda olmadık işaretler almışımdır. Hayır, o nesneyi tam 2 gün izlediler. Bütün sonarcıların ki şimdi WASP'ın yanı sıra aynı şeyi ekranlarında izleyen 14 ayrı tekne vardı. Görüş birliğine vardıkları bir nokta nesnenin bir tek pervanesi olmasıydı. Bir ara 10 bin metreye kadar dalmıştı. Sonunda ne oldu? Azor yakınlarında gözden kayboldu. Deniz kuvvetlerinde aylarca süren yazışmalar yapıldı. Hepsi dosyalandı ve unutuldu. Şimdi aradığınız bu mu? Diye Forsyth sordu. Saatte 150 mil gidebilen bir sualtı teknesi. Tarihli bir gününde ise bizim Yellowtail saatte 20 mile çıkabilir. Ben bir uçan daire yakalamak ya da kovalamak arzusunda değilim. Ama bu teknedeki aygıtlarla eğer bir tanesine rastlarsak, hiç olmazsa böyle bir şeyin var olduğunu kanıtlama olanağına sahibiz. Saito Osha içkisini bitirip kadehini masaya bıraktı. Peki sonra ne olacak Bay Dix? Dix sırıttı. Yeni bir bestseller roman yazarım. Jack Bagley yanlarına geldi. Helikopter hazır. Dix kalktı. Çok iyi, haydi dostlarım, sonra görüşürüz. Hughes, Lamprey'nin güvertesindeki işaretli dairesinden kuş kanatları gürültüsü çıkartarak havalandı. Helikopter kuzeye doğru uçarken ışıkları kırmızı beyaz yeşil, kırmızı beyaz yeşil olarak parlıyordu. Az sonra alçak bir bulut gelip tekne ile arasına girince tümüyle gözden kayboldu. Alçak Florida kıyıları ufukta bulanık bir çizgi gibiydi. Öğleden sonra kara yönünde oluşan bulutlar arasından turuncu ve mor ışıklar saçıyordu güneş. Tam turistik bir gün batımıydı. Beth, polün arkasına parlak renkleri alarak 3-4 fotoğraf çekti. Bu tür resimlere başladıysan bari gidip madalyalarımı takayım diye Forsyth karısına takıldı. Gecenin özel bir kristal berraklığı vardı. Sanki pırıl pırıl su dolu bir havuzun dibinden yukarıya bakıyor gibiydiler. Gökte tek bir bulut yoktu. Atlantik okyanusu sakindi. Dalga bile yok denilebilirdi. Yıldızları milyonlarca Noel ağacı ışığı gibi yansıtan karanlık su yüzeyinde beyaz köpükler de yoktu. Nöbet ikinci süvari Bob Hart'taydı. 32 yaşındaki Hart yumuşak davranışlı ve yumuşak yüzlü bir adamdı. Adı Bob Hart değil de Nathan Crane olduğu zamanlarda Glasgow'da bir meyhane kavgasında bir adam öldürmüştü. Hart tabiatının karanlık bir yanı olduğunu bildiğinden şimdi bunu ta içine gömmüş, öfkelenmemek için elinden geleni yapmaktan kaçınmayan bir insan olmuştu. Dümenci kendisini çağırdığı zaman inanmayan bakışlarla baktı radar ekranına. Bu da nesi? Kıyı çizgisine benziyor, dedi dümenci. Hart pusulaları kontrol etti. Doğu kuzeydoğu yönünde ilerliyorlardı. Florida arkalarındaydı. Menzil ne kadar? 50 millik daire. Görünen kara kütlesi 30 mil ileride demekti bu. Hart ekranı 100 millik menzile ayarladı. Kıyı, ekranın bir ucundan öteki ucuna kadar dümdüz bir çizgi gibi uzanıyordu. Hızı 3'te 1'e indir. Gidip kaptana haber vereyim. 3'te 1 diye tekrarladı dümenci. Hart aşağı inip Lovejoy'un kapısını tıklattı. Saatine bakınca yüzünü buruşturdu. Lovejoy sabahın ikisinde uyandırılmaktan hiç hoşlanmayacaktı. Hoşlanmadı da. Önce biraz söylendi. Sonra ayakkabısının tekini bulamadı ama birkaç dakika sonra köprüye çıkmış radarı inceliyordu. Bu işten bir şey anlamadım dedi. Radar mı bozuldu acaba? Bir dönelim dedi Hart. Bakalım ne olacak? Lovejoy dümenciye bir daire içinde çevir dedi. Ekrana baktılar. Şimdi 25 mil doğularında olan kütlenin kenarında dışa doğru dönüyorlardı. Görüntüyü işaret eden Hart, gerçekten var olan bir şey bu dedi. Tekne güneye dönerken kütle sol taraflarındaydı. Tam bir dönüş yap dedi Lovejoy. Tekne döndükçe radar görüntüsü de dönüyordu. Paul Forsyth geldi. Ne oluyor, neden dönüp duruyoruz? Lovejoy radarı gösterdi. Ekrana bakılırsa ilerimizde bir kara kütlesi var. Olamaz, önümüzde açık denizler dışında hiçbir şey yoktur. Ama bir de bu var diye kaptan radara dokundu. Kontrol için 360 derece döndük. Bizim radarda bozukluk falan yok Paul. İleride bir şey var. Öyleyse bunun ne olduğunu öğrenelim biz de. Paul göz alabildiğince yüksek olan kara kütleye 2 mil kala motorların kesilmesini emretti. Lamprey sakin denizde hiç kımıldamadan duruyor. Üzerlerinde çeşitli gece giysileri olan insanlar da köprüyü doldurmuş bulunuyordu. Önlerindeki engel iki yandan ufka kadar uzanıyor. Radarda da önlerindekinin aşılmaz sert bir kütle olduğu belirleniyordu. Sis dedi Forsyth. Lovejoy, ben böyle bir sis görmedim dedi. Radar sisi deler geçer, buysa katı. Elbette, derinlerden yükselmiş Atlantis de ondan. Beth kocasının koluna bir yumruk savurdu. Dalga geçmeyi bırak sevgilim, şunun üstüne bir ışık çevirseniz de birkaç resim çeksem ha? O'Keefe, 10 mil menzili olan 75 santimlik ışıldağın kılıfını çıkardı. Lovejoy da bu arada Lamprey'i çok ağır ve dikkatle nesneye yaklaştırıyordu. O'Keefe ışıldağı yaktı. Sismiş dedi Lovejoy ama kitaplarda yazan sislere benzemeyen bir şey. Lamprey sis bulutuna 100 metre kalana kadar yaklaştı. Sarımsı kahverengimsi bir rengi vardı. Bu kadar yakından bile güçlü ışıldak ancak bir iki karış bir yeri delebiliyordu. Sis bulutu suyun hemen üzerinden değil de 2-3 karış üstünden başlıyordu ve aradaki boşlukta görüş normaldi. Volkan tozu olabilir mi diye Forsyth sordu. Krakatoa patladığı zaman yeryüzü çevresine toz dağılmış diye duymuştum. Toz olduğunu sanmıyorum dedi Beth ama Tony'nin kitaplarından birinde bundan tehlikeli olarak söz ettiğini biliyorum. Neden? Kimse bilmiyor. Bir kıyı koruma teknesi olan Yamacrow 1956'da böyle bir sis bulutunun içine girmiş. Canlı çıkabilmişlerdir dedi Forsyth. Yoksa Dix'in haberi olmazdı. Güç bela kurtulmuşlar. Kaptana göre içerisi zifiri karanlıkmış ve bir toz bulutuyla örtülmüş gibi oluyormuş insan. Birkaç dakika sonra Yamacrow buhar basıncını kaybetmeye başlamış. Tayfaların gözleri sulanmış, öksürmüşler. Tayfalar sonradan bunun katı bir duvar içinden geçmek gibi bir şey olduğunu söylemişler. Belki de tozdu dedi Forsyth. Teknede hiçbir yerde toz yokmuş. Motoru indirin, gidip bir örnek alacağım dedi Forsyth. Lovejoy adamın bileğini tuttu. Gitme, çok tehlikelidir. Yanıma çekme halatı alırım, bir şey olursa beni çekersiniz. Ben de geliyorum dedi Beth. Sen öyle san. Bana engel olma Paul, seni hiç affetmem. Forsyth karısının gözlerinin içine bakınca kesin konuştuğunu fark etti. Pekala, ne yapalım, göründüğü kadar kötü değildir nasıl olsa. Ben de dedi O'Keefe. Neden? Motoru çalıştırmasını ben bilirim, sen bilmezsin de ondan. Doğru. Motor hazırlanıp da içine vidalı kapaklı birkaç büyük plastik bidon konulduktan sonra önce Beth bindi ve Paul ile O'Keefe'in Lamprey'den ayrılırlarken resimlerini çekti. O'Keefe motoru çalıştırdı. Paul de küçük telsizi kontrol etti. Lamprey, Forsyth konuşuyor, sesimi duyuyor musunuz? 5 kuvvetinde dedi Lamprey'nin telsizcisi Ray Barnstable. Beth, Kocasının telsizle konuşurken resmini çekti. Sonra bir de motorun burnunun hemen ötesindeki sarı kahverengi sis duvarını aldı. Tamam, gidiyoruz dedi Forsyth. Her 5 dakikada bir sizi arayacağım. Eğer aramazsam bağlı iple çekersiniz bizi. Anlaşıldı, tamam dedi Barnstable. Hazır mıyız diye sordu Forsyth. Hazırız diye Beth bir resim daha çekti. Haydi gidelim Kiefer. O'Keefe motoru vitese taktı ve üzerlerinde dev bir kayalık gibi yükselen sarımsı kütleye doğru yol aldılar. Motorun kıçındaki makaradan boşalan parlak sarı naylon halat yarım mil uzunluğundaydı ve arkalarında sakin suların üzerinde yüzerken gerçekle bir bağlantıyı andırıyordu. Forsyth, sisin içine girdiklerinde bir ısı değişikliği olacağını ummuştu. Ama böyle bir durum yoktu. Hava dışarıda olduğundan ne daha soğuktu ne de daha nemli. Ama şimdi sis her yandan gelen bir parlaklıkla aydınlanınca kendi ışıldaklarının gücü birden azalmıştı. Kendi ışıkları bir iki karış ötesini bile delip geçemiyordu şimdi. Bunun resmi nasıl çekilir yahu diye Beth söyleniyordu. Ne ışık var ne de netlik ayarı yapılacak herhangi bir şey. Havada ölümcül bir sakinlik vardı. Sis kütlesini aşıp gelen bir ses de yoktu. Hiç rüzgar esmiyor, okyanus yüzeyini hiçbir dalga kırpıştırmıyordu. Ağır ol dedi Forsyth. Biraz daha hız kesecek olsam suya kapılıp yüzüyor oluruz. Çok ince toz gibi bir şey dedi Beth. Eğer makineye girecek olursa... Şşş dedi Forsyth sözünü kesti. Elini sallayınca O'Keefe motorları kesti. Dinleyin. Ne kadar uzaktan olduğunu kestiremedikleri bir yönden müzik sesi geliyordu. Tanrım, Beethoven'ın yaylı kuartetlerinden biri bu dedi Beth. Şşşt. Hızıyla hala ileri gitmekte olan motor yaklaştıkça müzik daha güçleniyordu. Ne olduklarını anlayamadan motorun burnu teknenin kenarına hafifçe çarpmıştı. Tanrım dedi Ken O'Keefe. Plymouth Hope bu. Lempre'nin kaptan köprüsü kalabalıktı. Kaptan Arthur Lovejoy, elektronik odasından getirtilen ve iskele lomboz penceresinin dışındaki antene bağlanan telsizin başındaydı. Lovejoy saatine baktı. Rapor vermeleri gerekirdi. Ray Barnstable, daha 2 dakikaları var kaptan dedi. Posty huzursuzdu. Oraya gitmelerine izin vermeyecektiniz. Paul Forsyth, bu teknenin sahiplerinden biridir Bay Postiglion. Kendisine nasıl engel olabilirdim acaba? Bay Osha, telsizi kullanın dedi Posty. Çok geç kalmadan çağırın onları. Dostum, Paul ne yaptığını bilen bir insandır. Gerçek bir tehlike olduğunu düşünseydi karısını da birlikte almazdı. Ama kıyı koruma teknesinin mürettebatı kurtuldu dedi Osha. Lempre'nin motorundakiler de kurtulacaklardır. Lütfen bu kadar şomağızlı olmayın. Hepimiz merak ediyoruz zaten. Bunu daha fazla kurcalamanın anlamı yok. Telsizden bir cızırtı duyuldu. Çok kötü geliyordu ses. Tekrarlayın dedi Ray Barnstable. Tekne, biz... 5 dakika. Sizi çekmemizi istiyor musunuz? Tekrar ediyorum, sizi çekmemizi istiyor musunuz? Forsyth'ın sesi çok boğuktu ama duyuluyordu. Hayır, hayır. Tamam, saat 3.40. Bizi 3.45'te yine arayın, anlaşıldı mı? 4. 14. Bob Hart elektronik odasından çıktı. Kaptan radarda yeni bir görüntü belirdi. Sis mi? Hayır efendim, bir tekne. Güneydoğu yönünden 13 mil hızla yaklaşıyor. Geçip gidecek rotada mı? Korkarım ki hayır, tam üstümüze doğru geliyor. Sis ışıldaklarını yakın, sis düdükleri de çalın. Baş üstüne ikinci subay koşarak çekildi. Saito Osha, normal seyir yolları dışında değil miyiz diye sordu. Normal trafiğin en az 50 mil dışındayız. Acaba ne gemisi? Ve de kimin? Diye Osha ekledi. Hızı 3'te 2 kesin dedi Dimitri Eşkenazi. 3'te 2 diye tekrarladı üçüncü süvari. Makine dairesine gereken haberi iletti. Büyük bir dizel motorunun tek düze gürültüsü hafifledi. Akademik Knipovic ağırlaştı. Ne diyorsunuz yoldaş? Diye sordu üçüncü süvari. Hedefin dümdüz olmaması halinde bunun bir kara parçası olduğunu söyleyebilirdim. Ne var ki en yakın karadan 100 mil uzaktayız. Bir serap mı? Eşkenazi güldü. Zamanında çok serap gördüm ama hiçbir zaman radar ekranında değil. Büyük kütlenin hemen altında küçük bir görüntü daha var. Bir tekne olabilir. Radyo bağlantısı kurmaya çalış. Ama o zaman burada olduğumuzu anlayacaklardır. Delikanlı, bu tekne en az 100 metre boyunda. Gün ışığınca bunu nereye saklayabileceğimi sanıyorsun? Dediğimi yap sen. Baş üstüne yoldaş. Ken O'Keefe motoru Plymouth Hope'un iskele tarafına bağlamıştı. Bu arada Forsyth'ta Sir Roger içeride misiniz diye bağırıyordu. Ama karşılık olarak Beethoven'ın kuartetinden başka bir şey gelmemişti. Belki de kamerasında uyuyordur dedi Beth. Tamam dedi O'Keefe, pekala sen burada kal. 3.45'teki telsiz haberleşmesini unutma. Plymouth Hope'un parmaklığına uzanırken Beth ben de geliyorum dedi. Makinesine bir flash takmıştı. Forsyth tekneye çıkarken resmini çekti. Flaşın ışığı gözlerini körleştirdi bir an. Bırak şu işi Sunny diye seslendi Paul. Gözlerimizi çıkaracaksın. Gözünü ovuşturmakta olan O'Keefe birden bir yanma hissetmişti. Hey toz mudur nedir gözüme giriyor sanırım dedi. Beth ben de toz gibi bir şeylerin sırtımdan içeri girdiğini hissediyorum. Dix ne derse desin bana kalırsa toz bu. Yatın güvertesine çıkmış olan Forsyth çevresine bakındı. Elindeki küçük fener sisi bir metre bile delemiyordu. Sir Roger diye seslendi yine. Attığı adıma dikkat ederek güverteyi dolaştı. Her şey yerli yerinde görünüyordu. Halatlar kangal kangal bağlanmıştı. Gördüğü kadarıyla şu anda rüzgarsızlıktan sönmüş olan yelkenler takılıydı. Her iki can yeleği ve kameranın üstündeki küçük kayık yerlerinde duruyordu. Ben aşağı iniyorum dedi Forsyth. Kaptan köşkünde olan Beth dikkat et derken pek bir şey çıkacağını ummayarak bir dizi resim çekiyordu. Kendisine bir saat gibi gelen bir süre bekledi. Forsyth yeniden göründü güvertede. Aşağıda yok, yalnızca bu var. Beethoven'ı çalmakta olan kaset çaları gösterdi. Beth'in soluğu kesilir gibi oldu. BC-90 kaseti hala çalmakta olduğuna bakılırsa Sir Roger 45 dakikadan az bir zaman önce teknedeydi demek. Şimdi yok. Forsyth müziği kesti. Öksürdü. Gerçekten toz gibi bir tadı var. Haklısın galiba. Buradan gitsek iyi olacak. Motora bindiklerinde O'Keefe telsizle konuşuyordu. Forsyth vericiyi aldı. Düğmeye bastı. Ben Forsyth. Geliyoruz. Tekrar ediyorum. Geliyoruz. O'Keefe döndü. Geriye tak. Ama ağır ol. Lamprey ile aralarındaki naylon ip gerildi. Tüh bizi çekin dediğini sandılar dedi denizaltı kaptanı. Sen de onlara yardım et. Su alıyoruz dedi Beth. İpi keseyim mi? Daha değil. Plymouth Hope'a bağlıyız. Batmayız nasıl olsa. Motorun alçak küpeştesinden giren suların bileklerine çıktığı Beth, bu konuda iddiaya girmek istemem dedi. Hala resim çekiyordu. Yelkenli arkalarında hayalet bir gemi gibiydi. Onu arka plan olarak kullanıp O'Keefe'in motorun dümenindeyken resimlerini çekti. Birden hiçbir geçiş dönemi geçirmeksizin sisin dışına çıkmışlardı. Yıldızlar öylesine parlaktı ki gökyüzü parıl parıl yanıyordu sanki. Lamprey sisten çıktık bize biraz daha halat verin. Anlaşıldı. Ray Barnstable'ın sesi çok netti şimdi. Az sonra naylon halat iyice gevşedi. O'Keefe ipi motora bağlı olduğu yerden kurtardı. Bu arada motoru da Plymouth Hope'a bağlarından kurtaran Forsyth şimdi onu yata bağla dedi. Tamam oldu. Şimdi tekneye geçelim. Sularda kayıp biri var. Lamprey'nin sis düdüğü çaldığı için sesi duyulmamıştı. Yaklaştır dedi Forsyth O'Keefe. Motor araştırma teknesinin bordasına çarpar çarpmaz Forsyth hemen merdiveni atlayıp köprüye koştu. Art dedi soluk soluğa. Sir Roger'ın yelkenlisini getirdik. Kendisi teknede değil. Son bir saat içinde suya düşmüş olmalı. Kurtarma şansımız nedir? Can simidi yoksa hiç. Varsa 50'de bir. Motora birkaç kişi ver, daire biçiminde aramaya başlasınlar. Sis duvarı içinde de mi? Forsyth duraksadı. Hayır, orada görebilme olanaksız. Ayrıca Plymouth Hope da sise doğru gitmekte olduğu için bizden geride bir yerde düşmüştür. Saatine baktı. Sabah kaçta oluyor? Daha 2 saat var, dedi Lovejoy. Pekala, elinizden geleni yapın. Motor yola çıktıktan sonra biz de Lamprey ile sis bulutunun hemen dışında aşağı yukarı 5 mil gidip ışıldaklarımızla suyu tararız. Oldu. 5 dakika sonra yola çıkarız. Ray Barnstable köprüye geldi. Kaptan, bir Rus balıkçı gemisiyle bağlantı kurduk. Bizi radarda gördüklerini ve yardıma ihtiyacımız olup olmadığını soruyorlar. Var elbette. Dur hele, dedi Lovejoy. Rus balıkçı teknesinin ne olduğunu benim kadar sen de bilirsin. Casus gemisidir bu. Daha iyi. Belki de teknede bize gerçekten yardımcı olabilecek elektronik aygıtlar vardır. Sen motoru gönder, ben Ruslarla konuşurum. Dimitri Eşkenazi'nin adını söylemekte biraz güçlük çekti ama sonunda anlaşabildiler. Sir Roger Lee'nin son bir saat içinde denize düşmüş olduğuna inanıyoruz dedi Rus kaptanına. Dünyayı dolaşan denizcinin mi? Evet, yardım ederseniz seviniriz. Araştırmaya çıkartabileceğiniz küçük motorlarınız var mı? Var dedi Eşkenazi. Acaba Sir Roger'ın iyi bir yüzücü olup olmadığını biliyor musunuz? Bilmiyorum ama kendisini bulmak istiyorsak iyi yüzücü olduğuna umarım. Lamprey, motoru ve Knipovich'in iki motorunu sabaha kadar 10 mil karelik bir alana iyice taradılar. Ancak Sir Roger Lee'nin izine bile rastlayamamışlardı. Araştırma gemisi güneş doğduğunda sis bulutunun yakınlarındaydı. Şafağın pembe ışığında sarı kahverengi kütle göz alabildiğine uzanıyordu. Güneş doğduğu anda bulut yağlı ve katı bir cisimmiş gibi birden titredi ve sonra 1-2 saniye içinde gözden kayboldu. Deniz sakin ve ayna gibiydi. Radar ekranlarını şaşırtan engel ortadan kalkmıştı. Küçük motorlar ana gemilerine döndüler. Cumartesi sabahıydı. 12. Jacksonville limanı üzerindeki sis kalkıyordu. Gittiler de ne demek diye sordu Gloria Mitchell. Liman müdürü omuzlarını silkti. Neden gitmesinler hanımefendi? Gemiler kıyıya daha sonra denize açılmak için yanaşırlar. Nereye gitti peki? Kim bilir? Anladığım kadarıyla Kuzey Atlantik'te araştırma yapıyorlarmış. Herhangi bir yerde olabilirler şu anda. Gloria sesini yumuşattı. Çok önemli bu. Ben sabah programından Gloria Mitchell'ım ve kim olduğunuzu biliyorum Bayan Mitchell. Bazen gece nöbetindeyken sabahları sizin programınızı izlerim. Onlara telsizle erişmemiz mümkün mü? Büyük bir olasılıkla. Gloria sesini yine değiştirdi. Biliyor musunuz, denizciler konusunda şahane bir belgesel yapıyoruz ve Paul Forsyth da denizcilik geleneğinin bir temsilcisi olduğu için adam yorgun bir tavırla. Bakın hanımefendi, ben Bay Forsyth hakkında hiçbir şey bilmem dedi. Ama birinci kattaki haberleşme odasına giderseniz ben siz yoldayken Sparks'ın Lamprey'i bulması için elinden geleni yapmasını söylerim. Sparks mı? Telsizcilere hala böyle mi deniliyor burada?